Delphi Teknolojisi'nin sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksektaş'la Otomobil Adamlar hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Yepyeni bir yol arkadaşımız var artık.
Evet.
Delphi'ye de hoş geldin diyoruz.
Aynen öyle.
Konuşacağımız çok konu var. Onlarla da ilgili çok kendi alanında dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi. Önümüzdeki dönemde Delphi Teknolojisi'yle yola devam ediyor olacağız.
Yani şöyle bir küçük bilgi verelim. Otomotiv teknolojisi geliştiren dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi. Dolayısıyla çok ilgiliyiz aslına
çok
bakarsan.
İlgiliyiz. Konuşacağımız hani, çok parça var orada.
Enjektörden ESP'ye vesaire ve elektrikli otomobil teknolojisine kadar birçok gelişmiş teknolojinin de öncüsü. Yıllar önce ben yurt dışında lansmanlarına gittiğimde 20 yıl sonranın teknolojilerini göstermişlerdi. Yok canım bu kadar da olmaz diyorduk. Şimdi onları kullanıyoruz.
Şeyi söylemişler miydi? 20 yıl sonra sizin programa sponsor olacağız.
Onu dememişlerdi.
Dememişler miydi? Bence onu da görmüş olabilirler. Tekrar hoş geldin diyoruz kendilerine.
Evet.
Bu haftadan itibaren sponsorumuz olarak Delphi'de yola devam edeceğiz. Şimdi Mayıs ayı beklenildiği üzere yine rekor. Yani Mayıs da rekor, ilk 5 ayda rekor. Otomobil bulunamıyor söylemlerinin yanında. Aslında otomobil yağıyor ama hala bulunamıyor.
Tabii canım yani şimdi bu bir yanılsama. Aslına bakarsan Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar çok otomobil geliyor ama kimse otomobil bulamıyor. Yani şöyle aslına bakarsan hikaye temelde biraz sonra açıklayacağımız rakamlar Mayıs ayında satılmış otomobiller değil Mayıs ayında teslim edilmiş otomobiller aslında.
Evet.
Yani birkaç ay önceden belki 6 ay önceden sıraya girilmiş otomobiller var burada. Fakat ben birkaç üst düzey yöneticiyle de konuştum. Şimdi bazı durumlar var. Bazı durumlardan kastım şu, son dönemde biliyorsun krediye ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Ama buna rağmen otomobil satışları sıraya girenler devam ediyor. Ve diyorlar ki insanlar öz kaynaklarını, öz sermayelerini artık koyuyorlar. Kredi falan geçmiş olsun. Geçmişte ortalama %60-%65 krediyle satılırdı otomobiller. Şimdi hiç alakası yok.
Takas birazcık.
Takas zaten her zaman vardı ama hani takasın üzerine kredi kullanılırdı örneğin. Şimdi o ortadan kalktı. Böyle bir gerçek var. Diğer yandan aşağı yukarı satılan otomobillerin %40'ının alsatçılar tarafından alınıp satıldığına dair bilgiler var. Yani ortalama rakamlar bunlar elbette.
%40 çok büyük rakam.
Büyük rakam. Ama bu arada alsatçı deyince herkesin aklına yetkili satıcılar ve galericiler gelmesin. Hani her meslekten insan son 2 yıldır alsatçı oldu.
Geçen hafta içerisinde bu Twitter'da paylaştım işte bir tane arkadaşımın aldığı ve çok bir otomobil paylaştım. Sonra çok acayip şeyler geldi ya.
Evet.
Yorumlar
evet,
vesaireler evet. Etkileşim alan bir paylaşım oldu. Sonrasında konuştum dedi ki Turgut yani otomobili aldım ben otomobili kullanmak için aldım. Öyle rakamlar teklif ediliyor ki şu
evet,
an dedi.
Evet,
hani,
evet.
Yani otomobil bulabileceğime inansam hani satabilirim de hani acayip rakamlar söyleniyor. Yani bir günde böyle bir para kazanılmaz. Hani.
Yani şöyle söyleyeyim liste fiyatı 1.200.000 lira olan bir otomobili rahatlıkla 1.5 milyon 1.600.000 lira teklif edenler var.
Aynen öyle yani dedi ki aldığımız 200-250 bin lira üzerine teklif alıyorum şu anda hani satar çünkü, mısın diyorlar.
Çünkü fırsatçılar şunu da farkında. Biliyorsun döviz fiyatları yükselmeye başladı. Ekonomistler nereye kadar çıkabileceğini söylüyor bu rakamların. O rakamlara doğru tırmandıkça otomobil fiyatları artacak ki zaten hemen ay başı zamlar yapıldı. Ben ay ortasında da bir zam bekliyorum bu arada. Onu da söyleyeyim şimdi.
Kura bağlı olarak.
Kura bağlı olarak elbette. Dolayısıyla bir de bizde çıplak fiyat yani matrah fiyat üzerine ÖTV eklendikten sonra bir de KDV alındığı için matrah fiyata gelen zam oranı %6 mesela %6 olarak kalmıyor ki katlanarak %10'a doğru gidiyor mesela. Dolayısıyla beklediğinden daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyorsun. Alsatçılar da diyelim bunun farkında. Dolayısıyla o 1.200.000 liralık otomobile 1.5 milyon verip aldığında bir ay sonra o otomobili 1.800.000'e satacağını biliyor zaten. Ha ama bu aşamadan sonra bu kadar otomobil alsatçıların elindeki bu kadar otomobili kim alacak sorusu var. Bir noktadan itibaren çünkü kredi eğer muslukları açılmazsa gerçekten ihtiyacı olan insanlar otomobil alamaz hale geldiği için.
Ki bunun da feryadı aslında sosyal medyada var. Hani
var zaten.
Çok ihtiyacımız tabii, var ama bulamıyoruz. Çok fazla var.
Bulsak da bu kredi yani kredi alamıyoruz. Elimizde böyle bir öz kaynak öz sermaye yok.
Şu an şeyde de var o sıkıntı. Rent-a-car'da da var. Yani var, sezon açıldı. Turizm sezonu çok ciddi otomobile ihtiyaç var ama ortada otomobil yok.
Ticari kredi de alamıyorlar artık evet, kolay kolay.
Onlar da alamıyorlar.
Ya, alsalar da çok yüksek faizlerle alınıyor ya. Artık ipin ucu kaçtı orada.
Bu şeye de gidiyor aslında. İkinci eldeki otomobillerin fiyatları da artıyor. Rent-a-car'da otomobil bulunamadığı için kiralık araç bedelleri de artıyor. Kiralık araçta aldığınız ki. Her günlük kira bedelleri. Şu domino etkisinden bir kurtulmamız lazım artık.
Bu arada bir bilgi daha vereyim. Seçim sonrası daha tazeyiz ya. Bu hafta ikinci el bıçakla kesilmiş gibi durdu.
Tamam. Oraya geliriz ama biz şu Mayıs rakamlarını verelim artık değil mi?
Verelim tabii. Onu, aynen öyle. Rekor dedik.
Rekor rakamlarını da bir paylaşalım.
Mayıs ayında Türkiye'de otomobil artı hafif ticari olmak kaydıyla 111.356 adet araç satıldı. Bu bir önceki yılın Mayıs ayına göre %70.9 daha fazla. Hani otomobil yok ya, aslında %70.9 daha fazla otomobil geldi.
Ve Mayıs satıldı. Ayında.
Yani teslim edildi.
Teslim edildi.
Burada otomobile bakarsak 87.218 tanesi otomobil, %68.5 artış. Hafif ticari 24.138, %79.9 artış. Hafif ticari bir şahlandı yine. 10 yıllık ortalamalara baktığın zaman %69.1 daha fazla satış yapılmış. Son 10 yılın ortalamalarına
göre. Ki bizim aslında baz aldığımız rakam geçen seneki değil, hep 10 yıllık ortalamadır. Evet, 10 yıllık ortalamada
etkisi,
bile.
Evet, baz etkisinden hani evet. Kurtulmak için bunu yaparsın. Ama orada bile %69.1 artış olağanüstü bir rakam yani. Hakikaten yani ya otomobil var.
Bildiğin otomobil yağıyor aslında şu anda tabii, ama kimse hala otomobile ulaşamıyor.
Ocak Mayıs'a da bakalım ilk 5 aylık performans 445.006 adet otomobil artı hafif ticari araç satılmış. Aslına bakarsan böyle giderse milyona geçmemiz işlem bile değil.
Evet, milyonu geçecek gibi görünüyor böyle giderse.
Arz bulun yani araç bulunsun, kredi bulunsun. Ve tabii döviz çok yukarı çıkarsa hızlı bir şekilde satışlar durur. Yani sıraya girenlerin bir kısmı vazgeçer. Daha nötr bir pazara doğru gideriz. Dolayısıyla otomobil firma yetkililerinin yılbaşından beri söylediği 750-850 bin arasındaki bantta kalabilir satışlar. Tamamen ekonomik durumla ilgili bu. Diğer yandan hani segmentlere bakalım. Tabii C segmenti yine en büyük segmentimiz. %54.7 pazar payı. Sonra B segmenti geliyor %33.9. Sonra da D geliyor %6.8 ve sonra diğerleri geliyor. Gövde tipi olarak baktığında SUV artık hani açık ara.
Aldı başını gidiyor.
%45.8 ilk 5 aylık performansı. Sedan %29.7. Hatchbacklerde %22.1. Burada SUV'la sedan yer değiştirdi.
Artık o
hatchback sabit gidiyor. Hatta hatchback bir dönemler %19'lara kadar düşmüştü pazarda. Şimdi %22'lere kadar geldi tekrar.
Şeye henüz daha bir segment açılmadı değil mi? Liftback'ler falan. Onlar
ya SUV onlar diye hatchback, geçiyor. Hatchback. SUV diye geçiyor. Şimdi liftback olarak bakarsan SUV'a girmez normalde ama Türkiye'de sen ODMD yani Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne hangi segmentte falan diye kendin söylediğin için burada biraz karışıyor hesaplar. Onu söylemek lazım. Yakıt tipine göre bakarsak benzinli %68, dizel %17.3, dizeler oraya oturdu bu arada. Hibrit %10.4, LPG %1.3 ve elektrikliler. İlk 5 ayda 10.166 adet elektrikli satılmış, pazar payı %3. Fakat bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Burada Nissan'ın e-Power teknoloji otomobilleri de var.
Bunlar elektrikli diye geçiyor.
Evet, elektrikli olarak.
Ama ÖTV'si benzinli olarak alınan evet. Otomobiller bunlar.
Onu da aşağıya işte 2640 adet menzil uzatıcı olarak geçiyor bunlar. 2640 adedi bunlar. Çok merak edilen nokta TOG Mayıs ayında 306 adet otomobil teslim ettiğini ODMD'ye bildirmiş.
Listede artık TOG da var.
TOG da var. Durum bu tarafta. Peki markalarda durum ne, ona bakmak lazım. Şimdi Mayıs ayında otomobil artı hafif ticaride Fiat 1 18.844 araçla, Sürpriz 2. Opel.
Çok enteresan.
Opel tarihinin en yüksek satışına ulaştı Türkiye'de. 10.671 adet. 3. Peugeot 9.954 adet. 4. Renault 9.553 adet. 5. de Ford 9.253. Çok ilginç.
Hafif ticaride.
Mayıs ayında otomobil artı hafif ticaretteki ilk 3 Stellantis grubu.
Evet.
Bak etkiye
ben
bak.
Hatta fiyatı biliyorum. Stellantis 2-3 almış diyecektim ama tabii fiyat artık yani, o grubun içinde.
Opel, Peugeot tabii.
PSA almış diyecektim.
Mayıs ayında sadece otomobile bakarsak bir Fiat tabii ki Egea. 13.624 tane otomobil satmış Fiat. Tabii burada İtalyer de var ama yani ağırlığı yerli. İkinci Opel. Çok 8.798 iyi. Otomobil satmış.
Benim arkadaşım Astra bulmuş olması o zaman normal.
Normal.
Normalmiş yani. Çok abartılı bir şey değilmiş o.
Üçüncü Renault 8.554 adet. Dördüncü Volkswagen 7512 adet. Peugeot beşinci 6855 adet. Yine ilk beşin üçü Stellantis.
Evet.
Sonra ha bu arada ilginç bir veri daha var. Mayıs ayında mesela Chery ilk ona girdi. 10. oldu Türkiye'de 3509 adetle.
Çok iyi rakam. Çok iyi rakam.
Bak bu işte arz pazarı ya. Hep bunu söylüyoruz ya.
Sana da bu ay içerisinde geldim. Bana 3-4 arkadaşımdan geldi. Abi Chery almak istiyoruz, bulamıyoruz.
Uygun fiyatlı, evet. Otomobiller güzel görünüyor vesaire. İşte benzinli şu bu etkisi var elbette ki. Ama arz pazarı biz Türkiye. Onu hep söylüyoruz. Fiyat rekabeti yok, bir şey yok. Otomobil firmaları belki de tarihlerinin en yüksek satış adetlerine, pardon, kar oranlarına ulaşıyor. Yetkili satıcılar öyle vesaire öyle. Sonra dönelim Mayıs ayında en çok satan modellere. Tabii ki Egea Sedan. 9298 neredeyse.
10.000 bandına gelmiş.
Doğru gidiyor. Sadece sedan bu yalnız. Egea Cross 3. sırada 4051 eklediğin zaman zaten hani 13.000 lira geliyor normal. Bu arada 2. sırada Megane Sedan var. 4383. Egea Cross onu 4051 ile takip ediyor. 4. sırada gene bir sürpriz var.
Mokka var.
Mokka 3208. Evet. Tedarik problemini çözmüş Stellantis grubu. Ben onu söyleyeyim sana.
Ama sene başında bunun şeyini vermişlerdi. Verdi, bu sene yaşamayacağız zaten diye.
Aynen hani öyle. 5. sırada da Clio var 3101 adet. Biliyorsun Clio makyajlandı. Şimdi makyajcısı devreye girecek bu ay. Satışları yukarıya doğru gider. Hafif ticariye bakıyoruz Mayıs ayında. Ford 1 6058 adet. Fiat 2 5220 adet. Peugeot 3 3099 adet. Citroen 4 2921 adet. Opel 5 1873 adet. İlk 5'in 4'ü Stellantis. Bayağı bir ağırlığını koydu Stellantis pazara. Ocak Mayıs otomobil satışları olarak da baktım ben. Fiat 1, Renault 2, Volkswagen 3, Peugeot 4, Opel 5. Gene ilk 5'te 3 tane Stellantis markası var.
Stellantis, evet.
Yani bu ne demek? Peki niye Stellantis diyoruz? Çünkü artık kullandıkları o ortak altyapılar Fiat'ta da artacak bu arada. Aynı motorlar, aynı şanzımanlar,
aynı
benzer
altyapı,
süspansiyonlar, altyapı aynı, arka planda elektronik sistemler büyük oranda aynı. Bu tabii şey açısından pazarda yedek parça bulunurluğu, servis kolaylığı vesaire açısından tüketiciye avantaj bir yandan. Diğer yandan da Stellantis grubunun karlılığı artacak. Çok net, çok basit.
Çünkü aynı parçadan çok daha fazla üretip
elbette
maliyeti
elbette
düşürecekler ki düşürüyorlar.
Düşürüyorlar zaten yani. Ha, bu açıdan bakıldığında pazar gerçekten coştu gidiyor.
Haziran'da hani zaten Haziran'daki göreceğimiz rakam şimdiden satılmıştır.
Tabii 3 ay önceden, 5 ay önceden sıraya girilmiş otomobiller. Hele hele bazı markalar da yıl sonuna kadar zaten kapalı sıralar şu anda. Sıra yazmıyorlar, bitti. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi döviz fiyatları hızlı artış yaşatırsa ve kredilerde de bu şekilde sıkı tutulursa iş, yani kredi verilmezse, kredi faizleri çok yüksek olursa bu trend geriye doğru döner. Herkes araç bulabilir hale gelebilir bir noktada.
O günleri görür müyüz be?
Ya eninde sonunda göreceğiz. Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez ya. Yani işte diyorum ya, 90'larda da Şahin Doğan için 6 ay sırada beklerdi insanlar. Renault 9 için 6 ay sırada beklerdi insanlar.
Yani biraz
aynı
önce,
durumdayız şu
biraz
anda.
Biraz önce cümlenin içinde geçti ya. İşte şu anda bu sistem içerisinde otomobile ulaşabildiği andan itibaren o piramidin içindeki herkes çok kazanıyor.
Evet.
Distribütör, bayi,
satıcı,
al satçı, galerici, kullanıcı.
Tabii, tabii.
Herkesin kazandığı çok enteresan bir piramit var yani.
Bir saadet zinciri aslında. Evet. Bir yerden
kaybeden
kopar.
Yok.
Bir yerden kopar. Kopacak. Başka çaresi yok. Zaman gösterecek bize bunu.
Valla Haziran ve Temmuz sonuçlarını da bekliyorum ama dediğim gibi şu an hiç kimse almıyorsa rentekarlar alır.
Zaten yani günlük kiralamacıların yanı sıra filo kiralamacılar da araç bulamıyorlar.
Yani hiç kimse şu an dese ki fiyatlar çok pahalı alamıyoruz, mutlaka bir alan çıkacak.
Ama diğer taraftan farz et ki filoya ya da rentekar şirketlerine araç verecekler, onlar da kredi alamıyor.
Evet, orada da öyle bir dert var.
Şimdi o da ciddi bir problem.
Çünkü onlar şeyi nasıl döndürüyor? Kredi alıyor, sonra o krediyi kiraladığı gelirden ödeyerek döndürüyor. Evet, bir sistem var orada. Hani.
Ya arkadaşım. Ya 10 bin otomobil, 5 bin otomobil tek seferde alıyorsun. Öyle bir öz sermayeyi kim gömebilir? Yani kimde var? Ne kadar var?
Sende bende yoksa kimsede yok.
Yok artık. Bizde bir tanesi için bile yok. Lütfen rica edeceğim.
Şimdi kısa bir ara verelim.
Evet.
Aranın ardından önemli bir konuğumuz var. Özellikle yatırım konuşacağız.
Son derece önemli bir konuğumuz. Evet, daha önce hiç kendisini misafir etmemiştik. Ve bana göre en önemli işlerden de birini yapıyorlar. Türkiye'nin hani biliyorsun yurt dışında yatırım yapan nadir otomobil şirketlerinden bir tanesi diyeyim. Ford Otosan operasyonlar ve yatırımlar lideri Cem Temel biraz sonra bize konuk olacak. Biliyorsun Craiova fabrikasını aldılar ve Ford Otosan bir anda uluslararası bir üretici oldu. Ama daha da detaylar var orada. Ben zaten şeyi çok merak ediyorum. Ya yurt dışında fabrika satın almak nasıl bir şey?
Tamam.
Nasıl oluyor bu?
Soruyu unutma ama kısa bir ara verelim. Aranın ardından Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. İlk bölümden de minicik bir duyurusunu yaptık. Çok değerli bir konuğumuz var ve soracak çok sorumuz var kendisine. Ford Otosan Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri Cem Temel bizlerle birlikte. Cem Bey hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Cem Bey hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi biz genelde burada hani hep üst düzey yöneticileri zaten konuk ediyoruz ama genelde hep markalarla ilgili genel şeyler, plan yani hedefler, satışlar, modeller konuşuyoruz. Fakat sizin durumunuz biraz farklı. Bana göre yani Türkiye'de otomotiv sektörünün temelindeki zaten firmalardan biri Ford Otosan ve ben hep her yerde de bunu söylerim. Hani Ford Otosan gibi firmalar bu kadar cesur olmasaydı zamanında ki söylediğim 50'ler 60'lar Türkiye'de otomotiv sektörü belki de bugünkü büyüklüğüne hiçbir zaman ulaşamayacaktı. Bu da yatırım demek ve siz de yatırım liderisiniz. Ve son dönemde Ford Otosan'ın çok önemli atakları oldu yatırım anlamında, yenilikler anlamında. O yüzden de sizinle bunu detaylı konuşmak istedik. Ve bir de otomotivde çağ değişiyor şu anda malum. Elektrikli ve bağlantılı araçlara geçiyoruz. Bizim yaşımızdaki insanlar için buna alışması zor. Biz karbüratör çağından kalmış bir takım arkadaşlarız çünkü. Ama elektrikli çağda ayak uydurmaya çalışıyoruz. Aynı cep telefonunda olduğu gibi. Şimdi Ford Otosan'ın yani daha önce 2 milyar avroluk bir yatırım planı açıklamıştı zaten. Türkiye'de elektrikli ve bağlantı araçların geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili. Bu yatırımda hangi noktadasınız şu anda? Hangi aşamadasınız? Yatırım tam olarak ne zaman nihayet erecek ve nelerle karşılaşacağız?
Çok teşekkür ederim. Evet, şu anda dünyada ve bizde otomotiv tarafında en önemli konu İçten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara dönüşüm ve bağlantılı araçlara dönüşüm. Bu hikaye biliyorsunuz 2016'lı yıllarda çok daha fazla popüler olmaya başlamıştı. Firmalar ki Ford da bunun en önde giden firmalarından bir tanesi. Ürünlerini artık elektrikliye doğru bir dönüş yolculuğuna çıkarmıştı. Biz de tabii Ford'un Avrupa'daki ticari araç üretim merkezi olarak bu işe dahil olduk. Biliyorsunuz belki de hatırlarsınız 2018'de Custom'larda plug-in hybrid'le başladık biz üretime. Evet. Kocaeli fabrikasında. Onun arkasından da işte e-Transit'le yani %100 bu sefer bataryaya geçtik Transit'le beraber. Onu da devreye aldık. Arkasından da yeni nesil ticari araç projelerimizin yolculuğu başladı. Bu uzun sürecek olan bir yolculuk. Tabii ki ürün gamına da bakıldığında böyle bugünden yarına olabilecek bir değişim değil tüm ürün gamında. 2020 yılında devreye almıştık biz bu yatırımları. Devre almaya başlamıştık. Hı hı. Türkiye'nin otomotiv sanayisinin de en büyük yatırımı olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz. 2 milyar avroluk yatırımı. Ve elektrikli dönüşümünde de büyük büyük katkılar sağlayacak elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç ve batarya montaj tesisi projenin hayata geçirilmesini amaçlıyoruz biz bu projenin içinde. Peki bir de hani yatırımında bir fotoğrafını çekelim dersek de.
Tabii.
Şu anda bir baktığımızda biz transit aracımızın elektriklenmesiyle başladık dediğim gibi. Aynı zamanda da Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisinin kurulmasıyla da devam ettik. Yani bataryayı da üretmeye başladık. Şimdi de yeni nesil Transit Custom ailesinin dizel ve şarj edilebilir PHEV versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonun üretilmesiyle devam edeceğiz. Bu tabii sadece Ford markası için değil, bildiğiniz gibi Volkswagen ile de Ford bir stratejik ortaklık kurmuştu. Yeni nesil Volkswagen'in 1 tonluk ticari araç modelini de Ford Otosan tarafından bir Kocaeli'nde üretmeye başlayacağız bu proje dahilinde. Yatırım dönemi toplamda 6 yıl sürecek olarak görüyoruz. Yani 2026'ya kadar böyle peyderpey, kademe kademe hem ürünler değişmeye başlayacak, hem de tabii bunu üretecek olan tesisler de ciddi bir şekilde değişmeye başlayacak. Ve etkisinin de biliyorsunuz, yani otomotivde bir köklü bir araçta bir değişiklik olduğu zaman, bu hani öyle otomobilde olduğu gibi 7-8 yıl sürmüyor. O bir 15-20 yıl kadar devam ediyor. Evet. Onun için biz de yani 2040'lara olan bir yolculuk olarak düşünebiliriz.
Bu arada ben araya girip şunu hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Şimdi 2 milyar avroluk yatırım deyince küçümsenmesin. Dünyada bazı markalar 2 milyar avroya satıldı. Yani bir marka satın alma rakamından bahsediyoruz. Türkiye'de bir fabrikaya yapılacak yatırım açısından bakıldığında gerçekten olağanüstü bir yatırım aslında.
Evet evet, çok haklısınız. Ve bu 2 milyar avroluk yatırımı da Ford Otosan kendi bütçeleriyle, kendi finansmanıyla bunu sağlamayı hedefliyor. Hani onu da belirtmek isterim. Bayağı şey, yani geniş kapsamlı bir yatırım sürecindeyiz. Peki bu yatırım planımız...
Bu yatırım planı da hani Volkswagen'e de bir ticari araç üreteceksiniz ya. O fabrika gerçekten çok büyüyecek galiba, değil mi? Hani kapasite nereye gidiyor bu aşamada?
Şimdi bizim biliyorsunuz Gölcük'te fabrikamız, ama o Gölcük'te iki tane fabrika var. Yeniköy tarafında bir fabrika var. Biz bunu Yeniköy tarafındaki fabrikamızda yapacağız. Orada şu anda 110 bin kapasiteyle biz mesela bildiğiniz transit kurye araçlarını üretiyoruz. Bunu gelecek dönemde, ki gelecek dönem dediğim zaman yani 2024'ün sonu olarak düşünürseniz eğer, orada 415 bin mertebesine çıkartacağız. Yani 110 bin metrekarelik bir kapalı alan var orada şu anda. Onu 255 bin metrekareye çıkartıyoruz. İnşaatlar bitmek üzere zaten. Yani boya badan aralığı gibi böyle ufak tefek bir tuşlar kaldı açıkçası. Çok ciddi bir şey kalmadı. İçinde tüm makine ekipman yatırımları tamamen bitti. Deneme üretimleri yapıyoruz.
Vay,
bu arada kademe kademe. Yani size şunu söyleyebilirim. Yani bence yani ben işte üretimde 25 seneden daha fazladır içindeyim. Bu arada da bayağı bir şey de tecrübe ettik. Çok modern bir tesis olacak. Yani açılışıyla beraber zaten onu hep beraber inşallah paylaşacak. Toplam kapasitemiz de bu arada Kocaeli'ndeki toplam kapasite 210 bin artarak 650 bin araca ulaşacağız.
Ya dünya çapında bir fabrikadan bahsediyoruz.
O zaman şeyi de ekleyelim oraya hemen. Craiova'yı da soralım mı? Ya bir de orada bir fabrika aldınız. Romanya'da da Ford Otosan'ın bir fabrikası var. Onu da konunun içine dahil ederek aslında kapasite orayla beraber nereye gider ve oradaki en son durum ne? Onu da bir soralım mı?
Tabii tabii. Yani biliyorsunuz geçen sene biz Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını satın aldık. Oradaki şu anda kapasite 250 bin araç kapasitesinde. O da tabii ki bu elektrikli araç yolculuğuna, dönüşümüne tabii o da başladı. Şimdi 650 bin üstüne bir 250 bini de koyduğumuz zaman şu anda Ford Otosan'ın üretim kapasitesini 900 bin olarak görebilirsiniz. Ve tabii 900 bin de Avrupa ölçeğinde, hatta dünya ölçeğinde çok büyük bir bilinen bazı ciddi markaların toplam üretimi bu adetlerde.
Evet, evet.
Onu siz ayrıca şey yapabilirsiniz.
Türkiye'nin yıllık
softe görebilirsiniz.
Türkiye'nin yıllık toplam otomobil satışı, otomobil artı hafif ticaret satışı kadar neredeyse, evet, üretim kapasitesine sahip oldu şu anda Ford Otosan.
Oluyor.
Oluyor, evet.
O yani çok iyi. Çok iyi.
O peki Craiova'daki fabrikada üretilen yeni Kurye ve yeni Puma'nın Ford Otosan'ın katkısı ne kadar orada?
Ford Otosan'ın katkısı çok büyük ve artacak da. Bir kere orada yeni geliştirilip üretilen bir araç devreye alacağız biliyorsunuz. Yeni kuryeyi. Evet, hı hı. Bu yeni kuryede büyük bir ölçekte biz tasarımın içindeyiz. Yani biliyorsunuz veya bir de hatırlatalım isterseniz dinleyicilerimize de. Ford Otosan'ın 2000'e yakın ürün geliştirme personeli var Türkiye'de.
Çok iyi bir Ar-Ge. Çok iyi bir Ar-Ge.
Yani biz bundan çok gurur duyuyoruz. Ve yeni kuryenin tasarımında bu arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Tabii büyük platform olduğu için bunun yanında Ford'un İngiltere'deki tasarım merkezi de bu işin içine dahil oluyor. Ama temel tasarım içinde biz varız. Kuryeden sonra bu içten yanmalı tabii ki ile başlıyor. Sonra kuryenin elektriklisi de devreye girecek 2024'te transit kuryenin. Onu da biz Ford'la beraber yapıyoruz. Daha evvel sadece Ford kendisi yapıyordu ama bu sefer ciddi oranda biz içindeyiz.
Çok güzel.
Crayola da tabii ki ürününü değiştiriyor. Puma'yı üretiyor. Puma şu anda çok büyük talep görüyor. İnanılmaz talep görüyor bu haliyle bile. O da 490 milyonluk bir yatırımımız olacak Crayola fabrikasında bu ürün değişimiyle beraber. Ve hem kurye devreye girmiş olacak içten yanmalı ve elektrikliyle. Puma'nın da elektriklisi elbette devreye girecek. Bunlar önümüzdeki sene Romanya'daki dönüşümü size söylemiş oluyoruz. Tabii sadece araç olarak da bakmamak lazım. Herkes hep araç düşünüyor ama bir de bunun bataryası var tabii ki. Tabii. Batarya montajlarını biz stratejik bir üretim olarak gördüğümüz için hem Kocaeli fabrikasında hem de Romanya fabrikasında ürettiğimiz elektrikli araçların bataryalarını da biz orada toplayacağız, test edeceğiz ve araçlara takacağız.
Çok iyi.
O da hani unutulmaması gereken bence hep böyle hani ikinci planda kalır ama sürdürülebilirlik açısından ve rekabetteki güç açısından da çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum ben.
Yani bu tam olarak bir entegre fabrika yaklaşımı anladığım kadarıyla.
Ya evet. Yani sonuçta bir montaj fabrikası da olabilirdi. Veyahut da buna biliyorsunuz dikey entegrasyon diyorlar. Yani araçta kullanılan ciddi önemli stratejik parçaların o şirketlerin kendi içindeki bölgelerinde kendileri tarafından üretilmesi. Motorlar mesela, içten yanmalı motorlar. Şanzımanlar.
Tabii.
Şimdi de ama yeni nesilde artık şey yok. İçten yanmalı motor üretimi olmayacak. Ne olacak? Bir elektrik motoru olacak biliyorsunuz. Bir de batarya var temelinde. Tahrikte. Bataryayı biz şu anda kendi içimizde ürettiğimiz zaman maliyetin de çok ciddi kısmı esasında bataryadan geliyor tabii ki.
Tabii.
Ne demek istediğimi siz de artık hayal edebiliyorsunuz. Dikey entegrasyonda bayağı yukarıya taşıyacak yerlilik oranında bizleri.
Peki o zaman son olarak da şunu sorayım. Hani artık Ford ailesi içerisinde Ford Otosan mühendislik de satıyor. Bunun farkındayız. Bence bu çok da önemli bir durum. Yani araç geliştirmesinde aktif olarak rol alan bir Ford Otosan'dan bahsediyoruz. Daha ilerisi için Ford Otosan'ın gelecek Ford modellerinde de katkısı olacak mı? Yani Ford Otosan fabrikalarında üretilmeyecek ama Ford markasıyla yollara çıkacak araçlardan bahsediyorum.
Öncelikle biz tabii ki bu önümüzdeki 2-3 sene içinde devreye girecek olan şu anda projelerimize odaklandık. Hı hı. Tabii sadece ticari araç deyince bu bahsettiğim araçları değil şey de düşünmek lazım. Kamyon da düşünmek lazım. Evet. Çünkü kamyonda da biliyorsunuz mühendislik ve IP hakları tamamen bizde, fikri mülkiyet hakları. Tüm geliştirmesini de biz yapıyoruz ve dünyaya satıyoruz. Yani Avrupa'ya da satmaya başladık ve çok da talep de var. Onun da mesela elektrifikasyonu var. Onu da Biz kendimiz tasarlıyoruz. Dolayısıyla biz önümüzdeki esasında 3-4 yıl Porta Sasan'da üretilecek olan araçların projelerini hayata geçirmekte zaten şeyiz. Meşgul olacağız.
Dolusunuz yani.
Bundan sonrası tabii tabii hani vardır ya ya hani ya bize de bir şey tasarlar mısınız yani işte zaman verin size.
Her şey müsait değiliz.
Bugün de yarın. ama tabii ki bittiğinde bizim Ford'un diğer dünyada her türlü gezen araçlarında daha fazla tasarımın içine gireceğimiz aşka zaten daha evvel girdik ama böyle ürün komplesi olarak değil daha komponentler bazında girmiştik. Ne bileyim mesela İspanya'da üretilen zamandaki Connect'in tüm alt tasarımları bizden filan gitmişti. Onu da söyleyeyim. Bu bir yolculuğa başladık mühendislikte. Dolayısıyla ben bunun daha da büyüyeceğini hatta düşünüyorum. Bırakın böyle kalmasını.
İnşallah. Yani çok isteriz böyle şeylerin gerçekleşmesini. Biz de gurur duyuyoruz. Türk mühendislerin, Türk firmalarının dünya çapında işlere imza atması çok hoşumuza gidiyor ki Ford dünyasında bir de çok önemli Türk tasarımcılar da var. O da bizim ayrı bir gurur kaynağımız aslında.
Tabii. Tabii hep biz bu konular olduğu zaman hep ürünün biliyorsunuz tasarımını konuşuruz.
Evet.
Bir de bu ürünün üretildiği tesislerin tasarımı ve oraya alınacak olan makine ekipmanlarının tasarımı da ayrı bir başlıktır. Şunu ben çok gururla söylüyorum ki Kocaeli'nin ve Ford Otosan'ın tüm üretim tesislerinin tasarımını biz kendi iç kaynaklarımızdaki harika. Kendi mühendislerimizle yapıyoruz.
Harika.
Yani bina tasarımı, makineler, robotik hatlar bütün hepsini ve kendimiz yaptıktan sonra da özellikle Türkiye'deki yerli firmaların bunları hayata geçirmesi gibi bir de mottomuz var. Yani anahtar teslimi yurt dışından almak gibi bir iştahımız yok. Hani bu çok fazla böyle konuşulmaz ama hani vardır ya böyle mutfak denilen yer.
Aynen.
Yani bizim mutfak robotumuz yerli.
Çok güzel.
Can Bey çok güzel. Çok güzel bilgiler, çok gurur verici bilgiler bunlar. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yeniköy bittikten sonra bir minik de ziyaret etmek isteriz Halit'le birlikte en azından.
O minik olmaz. Çok uzun zaman geçiririz
ben biz orada. Ben ama minik diye başlayayım. Hadi sözünü alayım zaten böyle bir metrekare olarak zaten çok büyük bir alanmış. Ama görmek çünkü gurur verici şeyler bunlar. Ağzınıza sağlık diyorum. Çok daha güzel haberler de gelecektir sizden. Önümüzdeki dönemlerde de yine yayınlarımıza konuk etmek isteriz.
Tabii. Zevkle hem de.
Ben de kendi adıma söyleyeyim. Hani otomobil meraklısı, tutkunu insanlar olarak ki ben en eski Ford fabrikasını da gezmiş biri olarak Türkiye'de bütün o gidişatta yaşamış biri olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Ford Otosan'da. Yaptıklarınızın çok az kısmını aslında biliyoruz. Ama sizler bunun diğerlerini de anlattıkça gurur duyuyoruz, keyif alıyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Tüm Ford Otosan ailesinde emek veren tüm hani mühendisinden işçisine herkese çok teşekkürler.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Size her zaman tabii misafir etmekten ayrıca mutluluk duyarım. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Görüşmek üzere. Çok sağ olun.
Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz. Çok gurur duyduğum bir sohbet oldu.
Ya abi yani hep hani daha önce de söylüyorduk ya abi Türkiye'de otomotiv sektörü varsa 3-4 tane firmadır bunun nüvesi. Bir tanesi Ford Otosan zaten.
Evet.
Yani traktörden kamyona Anadolu'a bak her zaman Anadolu'nun altını çizerim. Daha ne yapsınlar diyorum ya. Düşünsene 2 milyar euro avro hani yatırım ya 2 milyar euroya markalar satılıyor dünyada hem de böyle deve dişi gibi markalar.
Şey olur yani, 2 milyar euro olsa bir daha çalışmam ben falan. Niye fabrika kurayım falan ama gerçekten yani, çok büyük bir yatırım.
Türkiye ekonomisine daha büyük katkı nasıl yapılır bilmiyorum ben.
Doğru. Son bölümde hayatımıza yeni giren bir markadan bahsedeceğiz.
Evet.
Dün tanıtımı yapıldı.
Doğru.
İstanbul'da. Benim hep söylediğim bir şey var. Hafif ticariler, elektrikliler hafif ticariyle başlamalıydı aslında. Orada daha çok ihtiyaç vardı. Galiba bunu gören de bir marka var ve şu an Maxus hayatımıza girdi.
Evet.
İtibariyle ve hafif ticari olarak girdi diyerek başladım.
Aynen öyle.
Detaylı sen anlat bize.
Maxus bir hani marka, evet. Hı hı. Daha önce duymamış gibi davranıyoruz ama aslında geçmişi olan da bir marka. Çin, yani dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri SAIC biliyorsun SAIC. Çinli.
MG'den de hatırlayacaklar bizi.
MG'nin de aynı zamanda şemsiye şirketi. Maxus da o markalardan bir tanesi. Hafif ticari araç konusunda aslında geçmiş olan marka, dediğim gibi. İlginç olan, elektrikli hafif ticarilerde de öncülerden biri. İşte mesela Avrupa'da 20 ülkede satılıyor.
Dünyada da 73'tü 74 oldu, evet,
Türkiye'yle beraber 74 oluyor filan. Hani ama dediğim gibi önemli olan nokta elektrikli hafif ticaride çok hızlı davranması Maxus'un. Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye'ye geldi. Ve işte tanıtımında da bize temel bilgiler aktarıldı. Belki alır bir gün kullanırız. Belli de olmaz.
Ama yüklememiz lazım onu böyle arkayı.
Yükleriz falan. Ya 2 euro palete bakıyor yani.
Şöyle yapalım mı? Bak. Nasıl? Ben otoklap bayilerinden sevkiyat yapıyorum İstanbul içi.
Ha?
Bayileri, şampuanları onu dolduralım. Biz sen de sevkiyata çıkalım.
Tamam, olur.
Bayi bayi gezelim.
Vallahi olur bak. Güzel fikir. Hemen o zaman özelliklerini söyleyeyim ben aracın. Bir kere istiyap haddinden başlamak lazım. 900 kilogramın biraz üzerinde, 905 kilogram istiyap haddi var. Gayet iyi yani, bir tonun altı normal. 4.8 metre küp yükleme hacmi var. İki tane Euro palet alabiliyor. Euro palet önemli, biliyorsun bu işte. Motor ve hani diğer aksama geçecek olursak 50.23 kilowatt saatlik bir bataryası var ve 90 kilowattlık bir elektrik motoru var. Yani yaklaşık 122 beygir diyebiliriz buna. WLTP ölçümüne göre karma kullanımdaki menzili 238 kilometre ama bu araç temel olarak zaten şehir içi dağıtıma yönelik bir araç ve o yüzden şehir içi menzili de açıklanıyor. Daha önemli zaten bu. 371 kilometre menzili var şehir içi kullanımda. Şimdi yapılan araştırmalarda söylüyor ki Doğan Trend Otomotiv de bu araştırmaları yapmış. Lojistik firmaları, işte e-ticaret firmalarının dağıtımları, süpermarket zincirlerinin dağıtımları var biliyorsun.
Ki ithalat yapmadan önce de bunların hepsi de görüşülmüş bu arada.
İşte neye ihtiyaç zaten var? Araştırmadan çıkan sonuçlar da öyle çıkıyor. Bu şirketler yurt dışındaki adı hani son kilometre teslimatıdır aslında. Onlar kapı önü teslimat diye bir isim belirlemişler buna, bir yöntem adı olarak. Hepimiz yaşıyoruz bunu, hani internetten sipariş veriyoruz, kapımıza geliyor ya. Bu şirketlerin kullandığı hafif ticari araçlar genellikle bir ton altında. Yani Maxus buna uyuyor ki Maxus'un adını da tam söylemek lazım. E-Deliver 3 modelin adı bu arada. Bu şirketler 50 ila 150 kilometre yapıyormuş günde. Ve 80 ila 100 teslimat yapıyorlarmış. Şimdi şehir içi menzili 371 kilometre bu aracın. Ve günde 50 ila 150 kilometre yapıyorsa bu dağıtım şirketleri.
Gayet yeterli.
İşlerini görüyor.
Gayet yeterli.
Ve şu önemli veriyi vereyim asıl. Hesaplama yapmışlar. Bu hesaba göre bu aracı alan bir şirket 3 yıl içerisinde ciddi anlamda kar ediyor. Nasıl kar ettiğini de söyleyeyim. Hem yakıttan hem de vergi, aynı zamanda bakım maliyetleri.
Bakım maliyeti, ki bu elektrikli otomobil bakım maliyeti çok düşük.
Tabii ki. Hemen söyleyeyim. 5 yıl 200 bin kilometre kullanımda, ki ticari araçlar genelde bu kadar kullanıyor, 390 bin lira kâra geçiyor şirket.
Bugünün rakamıyla.
Bugünkü rakamlarla. Yani mantıklı, bir de çevreyi de kirletmiyorsun. Sessizsin vesairesin. Bu yıl için 500 adetlik bir hedefleri var, satış hedefi.
Fiyat?
Fiyatı da hemen söyleyelim. 989 bin lira.
Onun içerisinde şey de dahil miydi lansmanda? Wallbox.
Tabii onu hediye ediyorlar.
Onu da hediye ediyorlar, hediye ki ediyorlar. Yani evde de ya da iş yerinde de onu sisteme bağladığınız zaman ertesi gün elektrik full olarak araç hazır hale gelsin.
Yani buradan sonra çok daha fazla sayıda elektrikli hafif ticari araç göreceğiz etrafımızda. Maxus'un bir de benim beklediğim bir modeli var. Birkaç modeli var aslında. İlk gelen bu E-Deliver 3.
Pick-up diyeceksin.
Evet, ya, elektrikli pick-up'ı var. Yani merak ediyorum, getirirlerse çok farklı bir segment,
evet,
olacak o.
Evet. Bir programdan sonuna geldik.
Evet.
Dinleyen ve değer veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftada Türkiye'nin Kafa Radyosu, Kafa Radyo mikrofonlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.